Ayrım 21, sayfa 247, 6. Saat 1'i çeyrek geçe sularında koğuşa döndük. Parantez, depoyu temizlemesi emredilen ve surat atarak işe girişen Percy'nin dışında. Benim yazmam gereken bir rapor vardı. Nöbet masasında yazmaya karar verdim. Eğer daha rahat olan kendi koltuğuma oturacak olsam uyuyakalabilirdim. Daha bir saat önce olanlar düşünülecek olursa bu size garip gelebilir. Ama gece 11'den bu yana 3 ömür tüketmiş gibiydim hiç uyumadan. Canka hücresinin kapısında durmuş, o garip dalgın gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Sanki iyileştirilemez ama garip bir biçimde acı da vermeyen bir yaranın kanamasını seyreder gibiydi. Masaya daha yakın bir hücrede Varkon, yatağında oturmuş iki yana sallanıyor, bir yandan da herhalde kendi bestesi olan ve pek de saçma sapan sayılmayacak bir şarkıyı söylüyordu. Şunun gibi bir şeydi. Barbekü, senle ben, kokulu mokulu püf püf püf. Ne Billy ne de Philadelphia Philly, ne Jacky ne de Roy, sıcak bir numara bir ateş topu, adı da Delaco. Kes sesini sersem, dedim. Barton çürük dişlerini göstererek sırıttı. Ölen o değildi, en azından şimdilik. O ayaktaydı, mutluydu, bir dans etme diye kalıyordu. Neşeyle, buraya gel de sen sustur, hadi seni, diyerek barbekü şarkısının yeni bir dizesine başladı. Sözleri pek de öyle gelişigüzel seçmiyordu, çok da boş değildi hani. Kendine göre neredeyse parlak sayılabilecek ham ve kokuşmuş bir zeka. John Caffey'nin yanına gittim. Elleriyle gözyaşlarını sildi. Gözleri şişip kızarmıştı ve çok da bitkin olduğunu fark ettim. Günde belki 2 saat avluda volta atıp kalan zamanın hücresinde ya oturarak ya da yatarak geçiren bir adamın neden bitkin olabileceğini bilmiyorum. Ama gözümle gördüğüm şeyden kuşku duymadım. Apaçıktı. Zavallı dert, dedi alçak kısık bir sesle. Zavallı dert. Evet, dedim, zavallı Del. John, sen iyi misin? O kurtuldu, dedi Kafi. Daha kurtuldu, öyle değil mi patron? Evet, soruma cevap ver John, sen iyi misin? Daha kurtuldu, şanslı o. Nasıl olduysa olsun şanslı o. Delico'nun bunu onunla tartışabileceğini düşündüm. Ama yüksek sesle söylemedim. Kafi'nin hücresine bir göz attım. Mr. Jingles nerede? Parmaklıkların arasından koridorun aşağısını, tecrit odasının kapısını işaret etti. Oraya kaçtı. Başımı salladım, döner nasılsa. Ama dönmedi. Mr. Jingles'ın yeşil yoldaki günleri sona ermişti. Ondan kalan tek iz bokuş burutunun bulduklarıydı. Birkaç parlak renkli tahta parçası ve kirişin birindeki bir delikten yayılan naneli şeker kokusu. Daha o zaman çekip gitmek istedim ama yapmadım. John Caffey'e baktım. O da bana baktı. Her şeyi biliyormuş gibiydi. Kendi kendime haydi dedim. Bir gecelik bu kadar yeter. Haydi nöbet masasına ve raporun başına. Bunun yerine adını söyledim. John Caffey. ''Evet patron.'' dedi hemen. ''Bazen insan bir şeyi öğrenme ihtiyacıyla lanetlenir. O anda bana da böyle oldu. Tek dizimin üzerine çöküp ayakkabılarımdan birini çıkarmaya başladım.'' 7. Eve döndüğümde yağmur durmuş, kuzeydeki tepelerin ardından geç bir mehtap duyuyordu. Uykusuzluğum bulutlarla birlikte dağılmış gibiydi. Uyanıktım ve üzerimde Delaco'nun kokusunu hissediyordum. Onu daha uzun süre cildimde, parantez, barbekü senle ben, kokulu mokulu püf püf püf duyacağıma inanıyordum. İdam gecelerinde hep olduğu gibi Cem beni bekliyordu. Olan biteni ona anlatmaya niyetim yoktu. Onu da dehşeti düşürmekte hiçbir anlam göremiyordum. Ama mutfak kapısından girerken yüzüme bir baktı ve her şeyi öğrenmek istedi. Oturdum. Sıcak ellerini soğuk ellerimin içine aldım. Parantez. Eski Ford'umun kaloriferleri çalışmıyordu. Fırtınadan sonra hava soğumuştu. Ve duymak istediklerini ona anlattım. Yarısına geldiğimde hiç beklemediğim biçimde ağlamaya başladım. Biraz utanmıştım ama birazcık yalnızca. O beni asla kınamazdı. Bir erkeğe en azından bana yakışmayacak şeyler yaptığımda. İyi bir eşi olan bir adam Tanrı'nın yarattıklarının en şanslısı, diğerleri de en şanssızlarıdır sanıyorum. Bunların yaşamlarının en iyi yanı ne kadar şanssız olduklarını bilmemeleridir ancak. Ağladım, başımı göğsüne bastırdı. Sonra benim fırtınam geçince kendimi daha iyi hissettim. Birazcık hiç olmazsa. Sanırım düşüncemin bilinçli olarak oluşmaya başlaması da o ana rastlar. Ayakkabıyla da ilgisi vardı ama o başkaydı. O anda bütün düşündüğüm, farkına vardığım bir şeydi. Her ne kadar boyları, cinsiyet ve renkleri farklı olsa da Melinda Morris ile John Caffey'nin gözleri aynıydı. Kederli, üzgün, dalgın gözler. Ölüme giden gözler. Karım en sonunda haydi yatalım dedi. Benimle yatmaya gel Paul. Gittim, seviştik ve bittiğimde uykuya daldım. Orada ayın gülümsemesini seyreder ve duvarların çatırdısını dinlerken parantez, en sonunda yazdan sonbahara geçip çekmeye başlamışlardı. John Coffey'nin ona yardım ettiğini söylemesini düşündü. Derin faresine yardım ettim. Mr. Jungles'a yardım ettim. Bir sirk faresi o. Öyle ve belki de diye düşündüm. Bizler hepimiz sirk fareleriyiz. Tanrı'nın ve bütün meleklerin bizleri bakalit evlerimizin cam pencerelerinden seyrettiklerini bilmeden koşturup duruyoruz. Gün ağarmaya başladığında birazcık daldım. 2 saat belki de 3. Ve bu arada George'u aynı isteyip uyudum ama o günlerde hiç alışık olmadığım bir biçimde uyudum. Sık sık uyanarak. Uyurken gençliğimdeki kiliseleri düşünüyordum. Annemle kız kardeşlerimin kaprislerine göre isimleri değişirdi ama aslında hepsi de aynı kiliseydi. O küt kareçan kulelerinin gölgesinde günahların bedelini ödeme kavramı inananları ibadete çağıran çınar sesi kadar sık duyulurdu. Yalnızca Tanrı günahları bağışlayabilir, onları çarmıha gerilen oğlunun kutsal kanında yıkayabilirdi. Ama bu evlatlarının mümkün olan her yerde günahlarının bedelini (parantez ufacık yargı hatalarının bile) ödeme sorumluluğunu ortadan kaldırmazdı. Kefaret çok güçlüydü. Geçmişin üzerine kapattığımız kapının kilidiydi o. Kefaretleri şimşeğin üzerine binmiş alev alev yanan Edward Delacroix'u ve hiç durmadan gözyaşı döken koca oğlanımı düşünerek uyudum. Bu düşünceler bir düşe dönüştü. Düşümde John Coffey bir nehir kıyısında oturmuş, bir yaz gökyüzüne kederini oluyor, karşı yakada sonsuz bir yük katarı paslı bir köprüden Trabengis'e doğru gidiyordu. Siyah adam iki kolunda da çıplak, sarışın birer kız çocuğunun cesedini tutuyordu. Kollarının ucunda kahverengi birer kayaya benzeyen yumruklara sıkılmıştı. Çevresinde Ağustos böcekleri ötüyor, sinekler vızıldıyor, gün sıcaktan uğulduyordu. Düşümde ona gittim. Önünde diz çöktüm ve ellerini tuttum. Yumrukları açılıp sırlarını ortaya döktü. Birinde yeşil, kırmızı ve sarı renkli bir makara vardı. Diğerinde de bir gardiyan ayakkabısı. Elimde değildi, dedi John Coffey. Geri almaya çalıştım ama artık çok geçti. Ve bu kez düşümde onu anladım. 8. Ertesi sabah 9'da mutfakta 3. fincan kahvemi içerken, (parantez eşim hiçbir şey söylemedi ama getirirken yüzünden hoşnutsuz olduğunu görebiliyordum. Telefon çaldı. Açmak için salona gittim. Santral birini hatta beklemesini söylüyordu. Sonra bana da güzel bir gün geçirmemi dileyip kapattı. Herhalde. Santral görevlisinin bunu söyleyip söylemediğinden asla emin olamazsınız. Hamurus'un sesi beni şaşırttı. Titrek ve çatlak, sanki 80 yaşında bir adamın sesine benziyordu. Önceki gece tünelde Kurt Anderson'la işlerin yolunda gitmesinin, Purse hakkında onun da bizim gibi düşünmesinin iyi bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü şimdi konuştuğum bu adam herhalde bir daha Gold Mountain'da tek bir gün daha çalışmayacaktı. Paul, anladığıma göre dün gece sorun çıkmış ve işin içinde dostumuz Bay Wetmore'un parmağı varmış. Birazcık çıktı diye kabul ettim Isaac'i kulağıma sıkıca bastırıp ağızlığa doğru eğilirken. Ama işi bitirdik, önemli olan da o. Evet tabii. Sana bunu kimin yetiştirdiğini sorabilir miyim? Böylece kuyruğuna bir teneke bağlayabileyim diye eklemedim tabii. Sorabilirsin ama seni hiç ilgilendirmediğinden o konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Percy Wetmore olabildiğince çabuk Briarich'e gitmek istiyor. Dilekçesini daha dün gece vardiyasından önce doldurmuş olmalı. Öyle değil mi sence? Öyle görünüyor diye kabul ettim. Normalde bu işi Curtis'e bırakırdım. Ama son zamanlarda iyi koğuşun havasını göz önüne alınca Hannah'dan dilekçeyi öğle saatinde bizzat getirmesini rica ettim. Lütfedip kabul etti. Onaylayıp bugün öğleden sonra eyalet başkentine gönderilmesini sağlayacağım. Sanırım bir ay geçmeden Percy'nin ensesini göreceksiniz. Belki daha da önce. Bu habere sevinmemi bekliyordu ve buna da hakkı vardı. Eşiyle uğraşmaya ara verip aksardı Percy'nin güçlü torpilleriyle bile en az 6 ay sürebilecek bir işi hızlandırmaya zaman ayırmıştı. Yine de içim karardı. 1 ay. Ama şöyle ya da böyle fark etmezdi. Bu durum bekleme ve çok riskli bir girişimi erteleme arzusunu ortadan kaldırıyordu. O sıra düşündüğüm şey de gerçekten çok riskliydi. Bazen duruma göre cesaretinizi yitirmeden önce atlamak daha iyidir. Eğer her durumda Percy'yi halletmek zorunda kalacak idiysek, (parantez diğerlerini de yapacağım deliliğe ortak olmaya razı ettiğimi varsayarak, yani bir başka deyişle biz diye bir şey olduğunu düşünerek. Bu gece bile olabilirdi. Paul, orada mısın? Kendi kendine konuşuyormuş gibi sesi biraz daha açardı. Kahretsin, hat kesildi galiba. Hayır, buradayım. Harika bir haber bu. Evet dedi ve sesinin ne kadar yaşlı çıkmasından bir kez daha irkildim. Son nefesini verir gibi neredeyse. Ah, ne düşündüğünü biliyorum. Hayır, bilmiyorsun müdürüm diye düşündüm. Milyon yılda geçse ne düşündüğümü bilemezsin. Genç dostumuzun Kafi'nin idamında yine ayak altında olacağını düşünüyorsun. Herhalde doğrudur. Kafi şükran gününden önce gidecek sanırım. Ama onu inşaat odasına koyabilirsin. Hiç kimse karşı çıkmaz. Kendisi de dahil sanırım. Öyle yaparım dedim. Hal Melinda nasıl? Uzun bir duraklama oldu. O kadar uzun ki bu kez ben hattın kesildiğini düşünmeye başladım. Ancak nefes alma sesi geliyordu. Bu kez çok daha alçak bir sesle konuştu. Gidiyor, dedi. Gidiyor. Eskilerin ölmekte olan bir kişi değildi. Yaşamdan korkmaya başlamış birisini tanımlamak için kullandıkları söz. Baş ağrıları biraz daha iyi gibi, şimdilik en azından. Ama yardımsız yürüyemiyor. Eğilip bir şeyleri alamıyor. Yürürken altını tutamıyor. Bir duraklama daha oldu. Sonra daha da alçak bir sesle giydiriyor gibi bir şey söyledi. Ne giydiriyor hal diye sordum kaşlarımı çatarak. Eşim de salon kapısından girmişti. Orada durmuş ellerini bir mutfak havlusuna kurularken bana bakıyordu. Hayır dedi, sesi öfkeyle gözyaşları arasında titreşiyor gibiydi. Küfrediyor. Ya hala ne demek istediğini anlamamıştım ama üstelemeye de niyetim yoktu. Gerekmiyordu da, benim için o yaptı bunu. Çok iyi, çok normalken çiçeklerden ya da dergide gördüğü bir elbiseden veya belki de radyoda Roosevelt'ı dinlediğinden ne kadar güzel konuştuğundan söz ederken birdenbire en korkunç şeyleri, en korkunç sözcükleri söylemeye başlıyor. Sesini yükseltmiyor. Yükselse daha iyi olurdu sanırım. Çünkü o zaman, anlıyor musun o zaman? O zaman kendine benzemezdi. Öyle dedi minnetle. Ama o korkunç şeyleri o tatlı sesiyle söylediğini duymak, bağışla beni Paul. Sesi kesildi ve gürültüyle gırtlağını temizlediğini duydum. Sonra biraz daha güçlü ama yine de kaygılı bir sesle konuştu. Peter Donaldson'un gelmesini istiyor. Onu rahatlattığını biliyorum ama nasıl çağırabilirim? Ya burada oturmuş kutsal kitabı okurken ona çirkin bir şey söylerse? Yapabilir de dün gece bana söyledi. Bana şu Liberi dergisini verir misin? Seni pezevenk dedi. Bu sözleri nereden biliyor? Bilmiyorum. Hal bu akşam evde misin? Kalmurus iyi ve kendindeyken üzüntü ve kederlere boğulmamışken biraz alaycı bir kişiliğe sahipti. Yanında çalışanlar öfke ve nefretinden çok onun bu özelliğinden çekinirlerdi sanırım. Genelde sabırsız ve çoğu zaman da haşin olan alaycılığı asit gibi yakardı. Birazı şimdi de benim üstüme sıçradı. Beklenmedik bir şeydi ama duyduğuma memnun oldum. Ne de olsa kendini tümüyle kaybetmemişti anlaşılan. Hayır dedi, Melinda'yı dansa götürüyorum. Dans edeceğiz, kıvıracağız, sonra da kemancıya orospu çocuğunun teki olduğunu söyleyeceğiz. Gülmemek için elimle ağzıma kapattım. Neyse ki bu dürtü çabuk geçti. Özür dilerim dedi. Son günlerde fazla uyumadım. Biraz alıngan oldum. Tabii ki evdeyim. Neden sordum? Önemi yok sanırım dedim. Gelmeyi düşünmüyordun değil mi? Çünkü dün gece görevdeydiysen bu gece de görevdesin. Biriyle değişmediysen tabii. Hayır değişmedim dedim. Bu gece nöbet değil. Zaten iyi bir fikir olmazdı şu anki haliyle. Belki de öyle. Habere teşekkürler. Bir şey değil. Melinda için dua et Paul. Edeceğimi söyledim. Dua etmekten fazlasını da yapabileceğimi düşünüyordum. Kilisede söyledikleri gibi Tanrı kendine yardım edenlere yardım eder. Telefonu kapatıp Jen'e baktım. Meli nasılmış diye sordu. İyi değil. Halim bana söylediklerini anlattım. Küfürlerin kendilerini aktarmasam da küfrettiğini de söyledim. Halın gidiyor sözüyle bitirirken Jen üzüntüyle başını salladı. Sonra bana daha dikkatle baktı. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünüyorsun sen. Peki bir şey de değil, yüzünden belli. Yalan söylemek söz konusu değildi. Biz birbirimize yalan söylemezdik. Ona en azından şimdilik bilmemesinin en iyisi olacağını söyledim. Bu başını derde sokabilir mi? Özellikle kaygılanmış gibi değildi. Daha çok ilgilenmiş gibiydi. Onun en sevdiğim yanlarından biri de buydu. Belki dedim. İyi bir şey mi? Belki diye tekrarladım. Orada durmuş hala tek parmağımla telefonun kolunu çeviriyor. Düğmelerini öbür elimin tek parmağıyla basılı tutuyordum. Telefon ederken seni yalnız bırakmamı ister misin diye sordu. İyi bir kız olup çekip gideyim mi? Biraz bulaşık yıkayayım. Bir iki patik öreyim. Başımı salladım. Ben böyle demezdim ama. Öğle yemeğine misafir mi gelecek Paul? Umarım dedim. 9. Brutal'la Dan'e hemen ulaştım. Çünkü her ikisinin de telefonu vardı. Harry'nin yoktu. O zaman en azından. Ama en yakın komşusunun telefonunu biliyordum. Her 20 dakika kadar sonra beni aradı. Ödemeli aramak zorunda kaldığına çok üzülmüştü ve fatura geldiğinde payıma düşeni ödeyeceğine dair sözler veriyordu. Ona bu işleri zamanı geldiğinde düşüneceğimizi söyledim. Bu arada öğle yemeğini bize gelebilir miydi? Brutal'la Dan de bizde olacaktı ve Jen oyunlu yemeklerinden birini yapmaya söz vermişti. Elmalı turtasını da tabii. Harry kuşkulanmıştı. Sebepsiz bir öğle yemeği mi? Onlarla bir şey görüşmek istediğimi kabul ettim. Ama üstün körü bile olsa telefonda söz etmemek en iyisiydi. Harry gelmeye razı oldu. Ahizeyi yerine koydum. Pencereye gittim ve düşünceli dışarı bakmaya başladım. Bizler gece vardiyasında olmamıza rağmen ne Brutal'ı ne dedeni uyandırmıştım. ve her de uykusundan yeni kalkmış biri gibi konuşmuyordu. Anlaşılan önceki gece olanlardan rahatsız olan tek ben değildim ve düşündüğüm çılgınlık göz önüne alınacak olursa bu iyi bir şeydi herhalde. Bize en yakın oturan Brutal 11'i çeyrek geçe geldi. Ben de 15 dakika sonra. Her zaman işe göre giyinen Harry de ondan 15 dakika sonra göründü. Cem bize mutfakta soğuk etli sandviç, lahana salatası ve buzlu çay verdi. Daha bir gün önce olsa bunları ön verandada yer ve biraz esse sevinirdik. Ama fırtınadan beri hava 15 derece kadar soğumuştu ve dağlardan esen bir rüzgar insanı kesiyordu. Eşime sen de bizimle oturabilirsin buyur dedim. Başını salladı. Ne iş çevirdiğinizi bilmek istediğimi sanmıyorum. Bilmezsem daha az kaygılanırım. Ben salonda bir şeyler atıştıracağım. Bu hafta Miss Jane Austen'i ziyaret ediyorum ve bana çok güzel arkadaşlık ediyor. O çıktıktan sonra Harry, Jane Austen'da kim diye sordu. Sizin taraftan mı, Jane'lerden mi, Paul, kuzenlerden mi, güzel mi? Brutal ona, o bir yazar seni budala dedi. Petros'un ilk bayrağı yıldızları dikmesinden önce ölmüştü. Ya, Harry mahcup olmuştu. Pek iyi bir kitap okuru değilim. Çoğunlukla ancak radyo kullanım kitapçıklarını okurum. Kafanda ne var Paul diye sordu Dan. Başlangıç olarak John Coffey ile Mr. Jingles. Umduğum gibi şaşırmış göründüler. Delikodan ya da Percy'den söz açmamı bekliyordu. Belki her ikisinden de. Dan ile Harry'e baktım. Mr. Jingles'ı olanlar Coffey'nin yaptığı çok çabuk oldu. Farenin ne kadar darmadağın olduğunu görmeye yetişebilmiş miydiniz bilmiyorum. Dan hayır anlamında başını salladı. Yerdeki kanları gördüm ama. Brutal'a döndüm. O orospu çocuğu Percy ezdi onu dedi. Ölmüş olması gerekirdi ama ölmedi. Kafa ona bir şey yaptı. Her nasılsa iyileştirdi. Size garip geleceğini biliyorum ama iki gözümle gördüm. Beni de iyileştirdi dedim. Ve ben yalnızca görmekte kalmadım, hissettim de. Onlara idrar yolları iltihabından, nasıl tekrarlandığından, ne kadar kötü olduğundan, parantez. Pencereden acı yüzünden yere yıkıldım o sabah tutunduğum odun yanını gösterdim. Ve kafe bana dokunduktan sonra nasıl geçtiğinden söz ettim. Ve bir daha da geri gelmediğinden. Anlatması uzun sürmedi. Bitirdiğimde bir an oturup düşündüler. Bir yandan da sandviçlerini çiğniyorlardı. Sonradan ağzından kara kara bir şeyler çıktı dedi böcek gibi. Öyle diye onayladı Harry. İlk başta karacılar en azından sonra beyazlaşıp gözden kayboldular. Çevresine bakıp düşündü. Sen konuyu açana dip unutmuştum Paul. Ne garip değil mi? Brutal bunda komik ya da garip bir şey yok dedi. İnsanlar anlayamadıkları şeyleri böyle yaparlar, unutuverirler. Hiçbir anlamı olmayan şeyleri hatırlamak insana fazla yarar sağlamaz. Ne diyorsun Paul? Seni iyileştirdiğinde de böcekler var mıydı? Evet sanırım onlar hastalık, acı, ıstırap. Onu alıyor, havaya atıyor. Harry orada da ölüyorlar dedi. Omuzlarımı sildim. Ölüp ölmediğini bilmiyordum ve bunun önemi olduğundan bile emin değildim. Brutal, senin hastalığına da emdi mi? Diye sordu sanki fare denemer gibi. Acıyı bilirsin ölümü. Hayır dedim. Bana yalnızca dokundu ve onu hissettim. Bir tür enerji, elektrik çarpması gibi ama acıtmayan. Yalnız ben ölmüyordum. Sadece acı çekiyordum. Brutal başını salladı. Dokunuş ve nefes. Tıpkı o yobazların sözcükleri gibi. Yüce Tanrım dedim. Tanrı'nın bu işte rolü var mı bilmiyorum dedi Brutal. Ama bana göre John Coffey çok güçlü bir adam gibi görünüyor. Pekala dedi Dan. Eğer bütün bunların olduğunu söylüyorsanız sanırım size inanıyorum. Tanrı mucizeleri bilinmedik biçimlerde gösterir. Ama bunun bizimle ne ilgisi var? Tamam, bu önemli bir soruydu değil mi? Derin bir nefes alıp ne yapmak istediğimi onlara anlattım. Şaşkın şaşkın dinlediler. Uzaydan gelen küçük yeşil adamları anlatan o dergileri okumaktan hoşlanan Brutal bile şaşkın görünüyordu. Sözlerimi bitirdiğimde bu kez daha uzun bir sessizlik oldu. Artık hiç kimse sandviçini çiğnemiyordu. En sonunda Bruce Howell nazik ve mantıklı bir sesle ''Yakalanırsak işimizden oluruz Paul ve bununla kalırsak da şanslı sayılırız.'' dedi. Büyük olasılıkla David'in konukları olarak A koğuşuna düşer, cüzdan yapıp çifter çifter düşe gireriz. Evet dedim, böyle olabilir. Nasıl hissettiğini anlayabiliyorum biraz, diye devam etti. Sen Morris'u bizden iyi tanırsın. O büyük patron olmasının yanı sıra senin dostun da ve karısını da sevdiğini biliyorum. Tanıyabileceğiniz en tatlı kadındır, dedim ve hal için çok önemli. Ama biz onu seninle can kadar iyi tanımıyoruz, dedi Brutal, değil mi Paul? Tanısaydınız severdiniz dedim. En azından şu bela almak ancayı takmadan tanısaydınız. Toplum için çok çalışır, iyi bir dosttur ve dinine bağlıdır. Daha eğlencelidir. Eskiden öyleydi en azından. Sizi gözlerinizden yaşlar gelene dek güldürecek şeyleri anlatır. Ama onu kurtarmak istememin nedeni bunların hiçbiri değil. Eğer kurtarılabilirse tabii. Ona olan insanı isyan ettiriyor. Allah kahretsin isyan ettiriyor. Gözleri, kulakları ve kalbi isyan ettiriyor. Çok soylu bir düşünce ama senin kafana bu işi sokanın bu olduğundan kuşkuluyum, dedi Brutal. Sanırım asıl neden deli olanlar. Bir biçimde onu dengelemek istiyorsun. Ve haklıydı da, tabii ki haklıydı. Ben Melinda Morris'u diğerlerinden daha iyi tanıyordum. Ama belki de eninde sonunda onun için işlerini tehlikeye atmalarını isteyecek kadar değil. Ve herhalde özgürlüklerini de, hatta kendi işimi ve özgürlüğümü de tehlikeye atacak kadar bile. İki çocuğum vardı ve hayatta istediğim en son şey eşimin onlara mektup yazıp babalarını mahkemeye çıkacağını bildirmek zorunda kalmasıydı. Ne için? Pek de emin değilim. Kaçma girişimine yardım ve yataklıktan herhalde.